Item 21, Hilekar, Frederick Forsyth, sayfa 248. 6. Bölüm. Sıcak bir Temmuz sabahı saat tam 8'e 5 kala İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nin kapılarından çıkan Austin Montego marka araba Moskova Nehri üzerindeki köprüden geçerek kent merkezine doğru yol aldı. KGB raporuna göre direksiyonda Sam McCready vardı ve arabada başka kimse yoktu. Kırmızı saç ve bıyığı şimdi gayet iyice yapışmış olmasına karşın çeşitli arabalarda oturan gözetleyiciler tarafından görülmüştü. Aynı anda ve gün boyunca telefoto merceklerle de fotoğrafları çekilecekti. İngiliz ajanı kentin kuzeyindeki teknolojik başarı parkına doğru gidiyordu. Yolda arkasında kendisini izleyebilecek olanlardan kurtulmak için birkaç kere manevra yapmışsa da başarılı olamamıştı. Bir kuyruğu olduğunu görmüş de değildi. KGB 6 araba kullanıyordu. Bunlardan her biri Montego'nun ardında 3-500 metreden fazla kalmıyor, hemen bir diğeri onun yerini alıyordu. Gizli servis ajanı büyük parka girdikten sonra arabasından inip yoluna yayan olarak devam etti. KGB arabalarından ikisi park edilmiş Montego'nun yakınında kaldılar. Diğer 4 arabadakiler inip park içinde yayılarak İngiliz'i 4 yandan görünmeyen bir perdeyle sardılar. McCready bir dondurma almış ve sabahın büyük bir kısmını gazetesine okuyup sanki birini bekliyormuş gibi sık sık saatine bakarak geçirmişti. Ancak yanına saati soran yaşlı bir kadından başka kimse yaklaşmamıştı. Adam da kadına saatini uzatıp konuşmadan göstermiş, kadın da baktıktan sonra teşekkür edip yoluna devam etmişti. Kadın hemen yakalanıp üstü aranmış, sorgulamaya alınmıştı. KGB ertesi sabah kadının saati öğrenmekten başka düşüncesi olmayan biri olduğuna inanmıştı. Dondurmacı da aynı işlemden geçmişti. Saat 12'yi birkaç dakika geçe Londralı ajan cebinden çıkardığı paketteki sandviçleri yemişti. Yemeğini bitirince kalkmış, ambalaj kağıdını bir çöp tenekesine atmış, bir dondurma daha alıp yine oturmuştu. Çöp tenekesi sürekli gözetlenmiş, ancak parkın temizlik işçileri arabalarıyla boşaltmaya gelene kadar yanına kimse yaklaşmamıştı. KGB ajanları ambalaj kağıdını alıp sıkı bir incelemeye tuttular. Laboratuvarda görünmez yazı, mikro noktalar, kağıdın iki tabakası arasında mikrofilm arandı ama hiçbir şey bulunmadı. Kağıtta sadece ekmek, tereyağı, salatalık ve yumurta izleri vardı. Bundan çok daha önce saat 1'i birkaç dakika geçe Londralı ajan kalktı ve arabasına binip parktan çıktı. Birinci randevu gerçekleşmeden terk edilmişti. Adam ikinci randevusu için dolarla satış yapılan bir mağazaya girdi. İki KGB ajanı mağazaya girip alışveriş yapanların arasında dolaşarak İngiliz'in raflarda duran malların arasına bir mesaj bırakıp bırakmayacağına baktılar. McCready bir şey satın alsaydı hemen tutuklanacaktı. Aldığı şeyin içinde bir mesaj çıkacağı kesindi. Ancak alışveriş yapmadığı gibi yanına yaklaşan da olmadı. McCready oradan doğruca Büyükelçiliğe döndü. Ama 10 dakika sonra elçiliğin Jaguar arabasıyla tekrar sokağa çıkmıştı. Bu kez sürücüsü vardı. Jaguar kentten çıkıp havaalanına doğru giderken gözetleyici ekibin lideri doğruca General Kirpichenko'ya bağlandı.
''Şu anda havaalanın yolunda General Yoldaş. Hiç kimseyle buluşmadı mı?''
''Hayır General Yoldaş. Yaşlı kadın ve dondurmacı dışında kimseyle konuşmadı. Kimse de kendisiyle konuşmadı.'' Attığı gazete ve ambalaj kağıdı elimizde. Bunların dışında hiçbir yere el bile sürmedi.
Buluşma gerçekleşmedi diye düşündü Kirpichenko ama geri dönecek ve biz de kendisini bekleyeceğiz.
McCready'nin İngiliz dışişleri teknisyeni olarak diplomatik pasaport taşıdığını biliyordu.
Bırakın gitsin dedi. Havaalanında kalabalık arasında bir değiş tokuş yapma olasılığına karşı uyanık olun. Böyle bir şey yoksa uçağa binene kadar kendisini gözünüzden ayırmayın.
General daha sonra ekibin telefoto ile çektiği resimleri inceleyecek, daha büyük bir büyüteç isteyecek ve öfkeden kıpkırmızı kesilen bir yüzle bağıracaktı.
Sersem herifler, McCready değil bu. O sabah saat 8:10 geçe Moskova'daki İngiliz gizli servis şefi Barry Martins'in direksiyonunda olduğu Jaguar, elçilikten çıkarak normal bir hızla dar sokaklarda eski zaman tüccarlarının zarif evlerinin bulunduğu Arbat Mahallesi'ne doğru yol aldı. Arkasında bir tek Moskoviç vardı. İngilizler kendilerini dışarı çıktıkları anda izlemeye başlayan arabalardaki bu dünyanın en sıkıcı işlerini yapanlara ikinci takım adını takmışlardı. Jaguar Arbat sokaklarında amaçsızca bir iki tur attı. Direksiyondaki adam arabayı ara sıra kaldırım kenarına çekip kent haritasını inceledi. Saat 8:20 geçe elçilikten bir Mercedes çıktı. Direksiyonda mavi ceketli ve kasketli elçilik sürücüsü vardı. Arabanın arkasına kimse bakmadığı için yerde üzeri battaniyeyle örtülü ikinci bir adamın bulunduğunu görmedi. Bunun da arkasına bir Moskoviç takıldı. Arbat Mahallesi'ne giren Mercedes park etmiş olan Jaguar'ın yanından geçti. Hala haritayı incelemekte olan Martins tam o sırada kararını verip gaza bastı ve Mercedes'le Moskoviç'in arasına girdi. Konvoyda şimdi arka arkaya bir Mercedes, bir Jaguar ve iki Moskoviç vardı. Mercedes arkasında Jaguar olduğu halde dar ve tek yönlü bir sokağa girdi. Jaguar'ın motoru birden öksürmeye başladı. Araba durdu yürüdü, durdu yürüdü ve sonunda durdu. Arkasına yığılan iki Moskoviç'ten KGB ajanları dışarı fırladılar. Martin dışarı çıktı, kaputu açtı. Çevresi hemen durmasına itiraz eden meşin ceketli adamlarla sarılmıştı. Mercedes köşeyi dönmüştü. Hemen toplanan Moskovalılar Jaguar sürücüsünün KGB ekip başına ''Bana bak dostum, eğer elinden gelirse buyur yap'' dediğini duydular. Moskovalıları KGB'nin işlerinin bozulduğunu görmek kadar eğlendiren başka bir şey yoktur. Ajanlardan biri arabasına girip telsizini açtı. Mercedes'in direksiyonundaki David Thornton Arbat'tan çıktı. Battaniyenin altından çıkan McCready'nin tarifine göre yola devam etti. McCready'de hiç makyaj yoktu artık. 20 dakika sonra Gorki Parkı'nın ağaçları arasında kalan ıssız bir yolunda Mercedes durdu. McCready arabanın CD plakasını söktü, İngiliz plakasının üstüne arkasına güçlü bir yapıştırıcı sürülmüş olan yeni bir tane yapıştırdı. Thornton da aynı şeyi ön plakada yapmıştı. McCready bagajdan Thornton'un makyaj kutusunu alıp arka koltuğa oturdu. Thornton da kasketini çıkartıp yerine Rus malı siyah meşin bir kasket geçirip direksiyona geçti. Albay Nikolay Gorodov saat 9:18 geçe Shabalovski sokağındaki evinden çıkıp KGB merkezinin bulunduğu Cerzinski meydanına doğru yürüdü. Yüzü çökmüş ve solgundu. Bunun nedeni az sonra anlaşılmıştı. Bir kapı aralığından çıkan iki adam fark edilmelerine aldırmadan arkasına düştüler. Adam 200 metre kadar gitmişti ki hemen yanına siyah bir Mercedes yanaştı ve kendi hızında ilerlemeye başladı. Camın indirilip bir sesin İngilizce olarak ''Günaydın albay, sizi gideceğiniz yere bırakayım'' dedi. Gorodov durup baktı. Arkadaki perde nedeniyle KGB ajanlarınca görünmeyen Sam McCready oturuyordu arabada. Gorodov şaşırmıştı ama yüzünde muzaffer bir ifade yoktu. ''İşte görmek istediğim ifade buydu'' diye düşündü McCready. Gorodov kendisini toparladı, arkasındaki KGB ajanlarının duyacağı bir sesle ''Teşekkür ederim yoldaş'' dedi. Sonra arabaya bindi ve hızla oradan uzaklaştılar. İki KGB ajanı 3 saniye kadar duraksadılar ve arabayı kaybettiler. Duraksamalarının nedeni Mercedes'in plakasında MOÇ harfleri olmasıydı. MOÇ plakaları sadece merkez komitesi üyelerine verilirdi. Bir merkezi komite üyesini durdurmaya cesaret edecek ajan da pek bulunmazdı. Ancak aldıkları plaka numarasını el telsizleriyle merkezlerine bildirdiler. Martins iyi bir seçim yapmıştı. Mercedes'teki plaka numarası o sırada uzak doğuda Khabarovsk yakınlarında bir yerdeydi. Onu bulmak ve Mercedes'i değil, Çaykası olduğunu öğrenmek, onun da Moskova'da bir garajda olduğunu saptamak 4 saat sürmüştü. O zaman artık iş işten geçmişti. Mercedes çoktan İngiliz elçiliği plakasını takmıştı. Ön direğinden İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Gorodov artık köprülerini atmış olarak arkasına yaslandı. ''Eğer sen uzun vadeli bir Sovyet köstebeğiysen ben öldüm demektir'' dedi McCready. Gorodov bir an düşündü. Ve eğer sen uzun vadeli bir Sovyet köstebeğiysen o zaman ben öldüm demektir.
Neden buraya döndün diye sordu MacReady. Bunun bir hata olduğunu sonradan anladım dedi Gorodov.
Sana bir şeyler getireceğime söz vermiştim. Aradığımı Londra'dan bulamadım. Ben söz verdim mi tutmak isterim.
Tam o sırada Moskova acil bir danışma için beni buraya çağırdı. Bunu yapmamak için hemen batıya kaçmam gerekirdi. Dönmemem için ileri süreceğim hiçbir mazereti kabul etmezlerdi. Bir haftalığına gelirim, aradığımı da bulduktan sonra Londra'ya dönerim diye düşünmüştüm. Ancak buraya ayak basınca iş işten geçmişti, benden kuşkulanıyorlardı. Büroma mikrofonlar yerleştirilmişti, sürekli olarak izleniyordum. Yazanevo'ya gitmem yasaklanmıştı ve Moskova merkezde bir masa başı işi verilmişti. Bu arada sana gösterecek bir şeyim var.
Evrak çantasından çıkardığı ince bir dosyayı MacReady'ye uzattı. Dosyada her birinin üstünde bir fotoğraf ve bir ad olan 5 sayfa vardı. Birinci resmin altında Donald MacLean, ikinci de Guy Burgess yazıyordu. Bunların ikisi de çoktan ölmüşler ve Moskova'da gömülmüşlerdi. 3. sayfada Moskova'da hala yaşamakta olan Kim Philby, 4. de Anthony Burgess vardı. MacReady 5. sayfayı çevirdi. Fotoğraf çok eskiydi. Dalgalı saçlı baykuşu andıran iri camlı gözlüklü zayıf bir genç. Fotoğrafın altında John Cairncross yazıyordu. MacReady arkasına yaslanıp göğüs geçirdi. Demek oydu ha. Bu adı tanıyordu. Cairncross savaş sırasında ve sonrasında genç olmasına karşın bir üst düzey memuruydu. Savaş kabinesi bakanı Lord Hankey'e müsteşarlık yapmış, Bletchley Park'taki haber alma servisinde bulunmuş, maliyede ve savaş bakanlığında çalışmıştı. 40'lı yılların sonunda nükleer sırlara erişme olanağı vardı. 50'li yılların başında kendisinden kuşkulanılmış, ancak bundan bir şey çıkmayınca görevlerinden alınmıştı. Herhangi bir şey kanıtlanmadığı için Roma'daki gıda ve tarım örgütünde çalışmasına izin verilmişti. Emekli olduktan sonra Fransa'ya yerleşmişti 5. adam. Armağan sözünü tutmuştu. 35 yıllık avcılık sona ermişti. Artık masum insanların suçlanmalarına gerek kalmayacaktı.
Gorodov, sen nereye gidiyoruz diye sordu.
Benim yıldız falımda bugün batıya gitmem söyleniyor. Seninkinde de.
Thornton arabayı Gorki Parkı'nda ağaçların altına çektikten sonra arkadakilerden biriyle yer değiştirip işe koyuldu. Önde oturan adam sürücü pozundaydı. Ancak arabayı görseler bile kimse bir merkez komite üyesinin arabasına müdahale edemezdi. Kıdemli parti üyeleri arabalarında daima perdeleri çekilmiş olarak otururlardı. Thornton müşterisi üzerinde makyaj yaptığı kişilerden müşteri olarak söz ederdi. Perdeden giren ışıkla çalışıyordu. Zayıf adama haham Birnbaum'un cüssesini verebilmek için önce şişirilebilen yelek giydirildi. Sonra beyaz gömlek, siyah pantolon, ceket ve kravat. Thornton gür kır sakalı ve bıyığı da adamın yüzüne yapıştırdı. Saçlarını aynı renge boyadı. Şakaklarına zülüflerini yerleştirdi. Kara melon şapka ve el çantasıyla haham Birnbaum bir gün önce gelen adam oluvermişti. Ama kendisi aynı insan değildi. En son olarak da yine elçilik plakaları takıldı. Haham arabadan ulusal otelde indi. Orada iyi bir yemek yiyip parasını dolar olarak ödedikten sonra bir taksiye binip havaalanına gitti. Londra'ya öğleden sonra kalkacak uçakta yeri ayrılmıştı. Biletine göre orada aktarma yaptıktan sonra New York'a gidecekti. Thornton öteki müşterisi arkada battaniyenin altında olarak arabayı elçiliğe geri götürdü. Elçilikte aynı kızıl peruka, bıyık, yüz kremi, boya ve lenslerle çalıştı. KGB'yi kandırmak için bütün gün taktığı kızıl perukanın altında terleyip kaşınan Dennis Gaunt'un Montego arabasıyla elçiliğe dönmesinden 10 dakika sonra öteki adam da gerçek bir sürücünün sürdüğü Jaguar'la havaalanına doğru yola çıktı. Thornton da bir saat sonra yeniden kraliçenin kuryesi kılığında Barry Martins'in sürdüğü arabayla havaalanına gidiyordu. Haham dikkatleri üzerine çekiyorsa da belgeleri eksiksizdi. Formaliteleri 15 dakikada bitmiş ve çıkış salonuna geçmişti. Bir kenara oturup Talmud'unu okumaya ve zaman zaman da anlaşılmaz bir mırıltıyla dua etmeye başladı. Kırmızı perukalı adam adeta bir eskort eşliğinde kapıya kadar getirilmişti.
KGB ajanları kimseyle konuşmaması ve bir paket alıp vermemesi için adamı çepeçevre sarmışlardı. En son gelen çantası sol bileğine zincirle bağlı olan kraliçenin kuryesi oldu. Dennis Gaunt elçilikte kalmıştı. 3 gün sonra başka bir gizli servis ajanı kurye kılığında Moskova'ya gelecek ve kendisinin Mason adına çıkartılmış bir pasaportunun işini Gaunt'a verecekti. Sonra 2 Mason tam aynı dakikada terminalin 2 ayrı kapısından kontroldan geçeceklerdi. British Airways şirketine uçağa tek biletle 2 Mason'ı alması talimatı verilmişti. Ancak o gün öğleden sonra uçak saat 5'i çeyrek geçe Sovyet hava sahasından çıktı. Bundan az sonra da haham yerinden kalkıp uçağın sigara içilen ucuna gitti ve kızıl saç ve bıyıklı adama ''Nikolay dostum artık batıdasın'' dedi. Sonra her ikisine ve kraliçenin kuryesine şampanya ısmarladı. Gaunt ile Gorodov aynı boy ve yapıda oldukları için McCready bu oyunu başarabilmişti. Batıya doğru uçtukları için saat farkından yararlanarak Heathrow'a saat 7'de indiler. Moskova'dan Martins'in haber vermesi üzerine 111'den bir ekip kendilerini bekliyordu. Uçaktan iner inmez arabalara bindirilip oradan uzaklaştırıldılar. McCready o gece Nikolay Gorodov'u kendi evine götürmüştü. ''Albayım, gerçek sorgulama yarın sabah başlayacak.'' dedi. ''Çok rahat bir yazlık ev hazırlandı. Hiçbir şeye ihtiyacın olmayacağına eminim.'' ''Çok teşekkür ederim, anlıyorum.'' dedi Gorodov. Saat 10'da McCready'nin telefonla çağırması üzerine Joe Roth geldi. Apartmanın girişinde McCready'nin kapısı önündeki koridorda da 2 ajan daha bekliyordu. Kapıyı açan McCready'nin üstünde bir pantolonla kazak, elinde bir viski kadehi vardı. ''Geldiğin için çok teşekkür ederim Joe, buyur.'' dedi. ''İçeride sana uzun zamandır tanıştırmak istediğim biri var.'' Oturma odasına girdiklerinde pencere önündeki adam dönüp gülümsedi. ''İyi akşamlar Bay Roth.'' dedi Gorodov. ''Sonunda tanışabildiğimize çok memnun oldum doğrusu.'' Roth donup kalmıştı, sonra bir koltuğa yığıldı ve McCready'nin uzattığı kadehi aldı. Gorodov da Roth'un karşısına oturdu. ''McCready Rus'a, sen benden daha iyi biliyorsun, sen anlat.'' dedi. Rus nereden başlayacağını düşünerek içkisini yudumladı. ''Potemkin projesi 8 yıl önce başladı.'' dedi. ''Özgün fikir küçük rütbeli birinden geldiyse de General Drozdov bunu kendi fikriymiş gibi benimsedi. Amaç yüksek düzeyde bir siyah görevlisinin Sovyet köstebeği sanılmasını sağlamaktı. Bu o kadar inandırıcı ve o kadar sağlam kanıtlarla yapılacaktı ki bunu yutmamak mümkün olmayacaktı.'' Uzun vadeli amaç CIA içinde yıllar süren bir çatışma başlatmak, örgüt içinde morali yıkmak ve İngiliz gizli servisiyle ilişkileri kopartmaktı. İlk başta hedeflenen biri yoktu. Ancak 8-10 kişi incelendikten sonra piyango Calvin Bailey'e çıktı. Bunun 2 nedeni vardı. Kişisel davranışları yüzünden örgüt içinde pek sevilen biri olmadığını biliyorduk. İkinci olarak da Vietnam'da bulunmuştu ve orada bizim tarafa geçmiş olduğuna inanmak daha kolaydı. Calvin Bailey'in Vietnam'da CIA ajanı olduğu öğrenilmişti. Hepimizin birbirimizin memurlarını öğrenmeye çalıştığımızı, öğrendiğimizde de terfilerini çok dikkatle izlediğimizi bilirsiniz. Kimi zaman terfi ettirilmemek bir kırgınlık yaratır ve akıllı biri de bundan yararlanabilir. CIA gibi KGB de hiçbir şeyi atmaz. En küçük bir bilgi kırıntısı bile korunup dikkatle saklanır. 1975'te Saigon'un düşmesinden sonra Vietnamlılardan gelen bilgiler arasında Drozdov aradığını buldu. Sizin belgelerinizin çoğu yanmışsa da o kargaşalıkta bazıları kalmıştı. Bunlardan birinde Nguyen Van Trock adında birinin Amerikalılar hesabına çalıştığı belirtiliyordu. O kağıt Van Trock'un sonu oldu. O ve kuzeni kaçamamışlardı, o yüzden kolaylıkla ele geçtiler. Kuzen hemen kurşuna dizildiyse de Van Troch aylar süren bir sorgulamadan sonra Kuzey Vietnam'da bir esir çalışma kampına gönderildi. Drozdov onu 1980'de orada buldu. Yapılan işkence sonunda adam Viet Conglular arasında Calvin Bailey için çalıştığını itiraf etti. Hanoi hükümeti işbirliğine razı olunca bir fotoğraf kampanyasına başlandı. Van Troch kamptan alındı, bol gıdayla beslenerek şişmanlatıldı ve Hanoi gizli servisinin albayı üniforması giydirildi. Ardından onun Kamboçya istilasından sonra diğer subaylarla çay içerken fotoğrafları çekildi. Hepsi de Hanoi ajanı olan 3 ayrı çay ikram eden garson kullanıldı. Ve sonra bunlar fotoğraflarıyla birlikte batıya gönderildi. Van Troş da bundan sonra kurşuna dizildi. Sığınmacı rolünde olan garsonlardan biri bu fotoğrafı büyük bir gururla Hong Kong'da önüne çıkan İngiliz subayına göstermeye başladı. Sonunda resim elinden alınıp tam da planlanıldığı gibi Londra'ya gönderildi. McCready bir kopyasını da Langley'e gönderdik bizleri. İşimize yarayan bir şey olmadığı fikrindeydik. Drozdov, Bailey'in anka kuşu programına karıştığını biliyordu diye Gorodov devam etti. Yabancı çevrelere karşı İsveçli içki ithalatçısı rolündeki Saigon istasyon şefimiz kendisini tanımıştı. Bailey, My Lai konusunda açılan soruşturmada tanıklık edince Drozdov onun My Lai'de bulunduğunu da öğrendi. Böylece Bailey'in bizim tarafa geçme senaryosu hazırlanmış oldu. 1970'te Tokyo'yu ziyareti de kayıtlara geçmişti. Drozdov Orlov'un kendisinin yani Drozdov'un belirli bir tarihte Tokyo'da olduğunu ve bir Amerikan ajanını kendi kontrolüne aldığını size söylemesini sağlayacaktı. Siz bunu kontrol edince Bailey'in de aynı tarihlerde orada olduğunu öğrenecektiniz. Kuşkusuz Drozdov 1970'te oraya gitmiş değildi. Bütün bunlar hikayeye sonradan eklendi. O noktadan sonra Bailey'in aleyhindeki kanıtlar birer birer hazırlandı. Pyotr Orlov 1981'de sizi yanlış bilgilendirmek için seçildi. O tarihten beri bu iş üzerinde çalışmış ve sürekli prova yapmıştır. Urchenko aptallık edip geri döndüğünde ölmeden önce sizin sığınmacılara nasıl davrandığınız konusunda çok değerli bilgiler verdi. Orlov böylece tuzaklara düşmekten kurtulacak, yalan makinesini yenmeyi öğrenecek ve size hep sizin istediklerinizi söyleyecekti. Fazla bir şey söylemeyecekti ama kontrol ettiğinizde her şeyin yerli yerinde oturduğunu göreceğiniz kadar. Drozdov'un kurban olarak Bailey'i seçmesinden sonra Bailey çok sıkı bir takibe alındı. Gittiği her yer dikkatle not edildi. Terfi edip de Avrupa'ya gitmeye başladığında banka hesapları başladı. Bailey hangi Avrupa kentinde görülürse orada hemen kendi seçeceği tahmin edilen bir ad altında hesap açtırılıyordu. Karısının evli kız kardeşi ve anneannesi adına örneğin. Drozdov bu hesapları açmak için istenilen anda istenilen yere gidebilecek olan Bailey'in bir benzerini de bulmuştu. Böylece bankalardaki veznedarlar Bailey'i teşhis edebileceklerdi. Daha sonraları bu hesaplara büyük paralar yatırıldı. Paralar hep nakitti ve hep Orta Avrupa aksanıyla konuşan biri tarafından yatırılıyordu. Telsizlerden dinlenen telefonlardan, teknik yayınlardan, siz Amerikalıların teknik yayınları inanılmayacak kadar açıktır, toplanan bilgiler hep Bailey'den elde edilmiş gibi dosyalanıyordu. Drozdov bunların sadece tarihlerini değiştiriyordu. 80'li yılların başlarında öğrendiğimiz gizli bilgileri Orlov sanki 70'li yılların ortalarında Bailey'den öğrenmişiz gibi size bildirecekti. Hepsi yalandı ama çok ustalıkla hazırlanmış bir yalan. Orlov her şeyi tek tek ezberledi. KGB'nin CIA karşısındaki zaferleri hep Bailey'in eseriymiş gibi gösterildi. Başarısız CIA girişimleri de öyle. Ve her şeyin tarihi öyle değiştirildi ki bunları CIA haini aracılığıyla daha erken öğrenmiş oluyorduk. Ancak 2 yıl öncesine kadar Drozdov'da hala eksik olan bir şey vardı. Langley işi dedikoduya ihtiyacımız vardı. Yalnız o bina içinde bilinecek takma adlar falan. Örneğin sizin mesleki adınız olan Hayes, Bay Roth. Edward Howard Rusya'ya sığınınca bütün bunlara sahip olduk. Hatta o ana kadar Bailey'in bilmediğimiz başarılarını da öğrendik. Ve Orlov'a bunların ajanları Şahin'in terfiini sağlamak için kendisine KGB tarafından izin verildiğini ezberlettik. Aslında Bailey'in olan bu başarılar da böylece KGB'ye mal edilmiş oluyordu. Sonunda Orlov'un o ani kaçışı düzenlendi. Sanki o anda kaçmasaymış ya da başka bir şey olsaymış, Şahin tarafından önlenecekmiş gibi. Aynı nedenle İngilizlere değil, Amerikalılara sığınması gerekiyordu. İngilizler kendisini başka konularda sorguya çekeceklerdi çünkü. Orlov geldi ve 2 KGB ajanını öldürülmelerinden hemen önce ihbar etti. Bunların zamanlaması önceden planlanmıştı. Ancak sonuçta Washington'da bir sızıntı varmış, biri Orlov'un itiraflarını Moskova'ya bildiriyormuş gibi oldu. Müşteri Zoka'yı yutmaya hazır duruma gelince de Siyah'da yüksek bir mevkide bir Sovyet köstebeği bulunduğunu bildirdi. Tamam mı?
Roth başını salladı, yanakları çökmüş, süzülmüş gibiydi.
Alkenberry'de Orlov'a yapılan suikast girişiminin nedeni neydi diye sordu.
Drojdov'un işi garantiye alma çabası. Beni bilmiyordu. Biraz kanıt daha eklemek istemişti. Kadın en iyilerinden biriydi. Orlov'u yaralayacak ve sonra kaçacaktı.
Odada sessizlik oldu. Roth içkisine baktı, sonra ayağa kalktı. Gitmem gerek dedi.
McCreedy adamı aşağı kapıya kadar geçirdi. Sokağa çıkarken sırtını okşadı.
Neşelen biraz Joe. Bu oyunda herkes yanlışlık yapar. Bizim servis bile geçmişte neler yapmıştır. Her şeyin parlak yüzünü görmeye çalış. Elçiliğe gidip müdüre telefon eder, her şeyin ortaya çıktığını, Bailey'in temiz olduğunu söyleyebilirsin.
Sanırım hemen Amerika'ya dönüp bunu yüz yüze konuşacağım diye mırıldanan Roth dışarı çıktı.
McCreedy arkadaşının bu suskunluğundan hiçbir şey anlamamıştı.
McCreedy kendi kapısına gelince içeri girebilmesi için iki korumacı yana çekildiler.
Gorodov oturmuş Evening Standard gazetesine bakıyordu.
Bir şey söylemeden gazeteyi McCreedy'nin önüne itip 5. sayfadaki bir haberi gösterdi.
Polis dalgıçları bugün Thames nehrinden bir Amerikan turistinin cesedini çıkarmışlardır. Bir yetkili turistin dün akşam Eton yakınlarında suya girmiş olacağını söylemiştir. Ölen kişinin Londra'da tatilini geçirmekte olan Amerikalı bir devlet memuru olan Calvin Bailey olduğu saptanmıştır.
ABD Büyükelçiliğine göre Bay Bailey elçilikte ikinci sekreter olan bir dostuyla dün gece Eton'da yemek yemiştir.
Arkadaşı hesabı öderken Bay Bailey başının döndüğünü söyleyerek hava almak için dışarı çıkmıştır.
Arkadaşı daha sonra arkasından çıkınca Bay Bailey'i bulamamış, bir saat bekledikten sonra kendisinin Londra'ya yalnız dönmeye karar verdiğini tahmin etmiştir.
Elçiliğe telefon edip de durumun böyle olmadığını anlayınca Eton polisine başvurmuş, karanlıkta yapılan araştırmada herhangi bir ize rastlanılmamıştır.
Eton Emniyet Müdürlüğü sözcüsü bu sabah Bay Bailey'in karanlıkta nehir boyunca gezinirken ayağının kayıp suya düşmüş olduğunun anlaşıldığını söylemiştir.
Bay Bailey yüzme bilmiyordu. Bayan Bailey kiraladıkları dairede doktor gözetimi altında bulunmaktadır.
McCreedy gazeteyi bırakıp kapıya baktı.
Ah zavallı adamcağız diye mırıldandı.
Joe Roth ertesi sabah ilk uçakla Washington'a uçup doğruca Georgetown'daki eve gitti. 24 saat sonra geçerli olmak üzere istifasını sundu. Oradan ayrılmadan önce bir tek istekte bulundu. Müdür bunu kabul etti. Roth o gece geç saatte çiftliğe vardı.
Albay Orlov odasında bilgisayara karşı satranç oynuyordu. İyi oyuncuydu ama bilgisayar daha iyiydi. Bilgisayar beyaz taşları almıştı, Orlov'unkiler ise koyu kırmızıydı.
İçeri önce Kroll girdi. Bir adım yana geçip duvarın önünde yerini aldı.
Roth onun arkasından girip kapıyı kapattı.
Orlov şaşırmış bir ifadeyle başını kaldırdı.
Kroll'un yüzünde hiçbir ifade yoktu. Sol koltuğu altında bir çıkıntı vardı.
Orlov sorgu dolu bakışlarla Roth'a baktı. İkisi de konuşmuyorlardı.
Roth buz gibi gözlerle bakıyordu.
Orlov'un şaşkınlığı yerini teslimiyetçi bir anlamışlığa bıraktı.
Kaset çalardan Judith Durham'ın sesi odayı doldurdu.
Elveda benim gerçek sevgilim, son kez olarak.
Kroll'un eli aletin düğmesine uzandı.
Eğlence bitti artık.
Kroll düğmeye basınca oda yine sessizliğe gömüldü.
Orlov'un ağzından bir tek sözcük çıktı.
Amerika'ya geldiğinden beri ilk kez Rusça konuşmuştu.
Kıto dedi. Kim?
Roth Gorodov dedi.
Orlov midesine bir yumruk yemiş gibi oldu. Gözlerini kapattı. İnanamıyormuş gibi başını salladı.
Önündeki satranç tahtasına baktı. Parmağını şahının üstüne koydu. Parmağını itince şah devrildi.
Satranç oyuncusunun yenilgiyi kabul ettiği an başlık parası ödenmiş ve kabul edilmişti. Ama düğün yapılmayacaktı.
Kırmızı şah yuvarlandı. Sonra durdu.
Kroll tabancasını çıkardı.
Gidelim dedi.
Çok cesur bir insan ve bir yurtsever olan Albay Pyotr Aleksandrovich Orlov ayağa kalkarak kendisini yaratan tanrısına kavuşmak üzere karanlığa doğru yürüdü.
Perde arası.
Kurul çarşamba sabahı yeniden toplandığında Timothy Edwards,
"Bütün bunlar çok iyi dönüşleri, çok da etkileyici. Ama kendi kendimize sormamız gereken soru şudur. Bütün bu yeteneklere gelecekte ihtiyaç olacak mı?"
"Ne demek istediğini anlamadım Timothy," dedi Dennis Gone. Sam McCready koltuğunda olabildiğince dik oturmuş, ses çıkarmadan onları dinliyordu. Sanki şimdiden mobilyanın bir parçası olmuş gibi söz ediyorlardı kendisinden. Geçmişten bir şeymiş, kulüpte şarap servisini beklerken üzerinde düşünülecek bir şeymiş gibi. Pencereden dışarıdaki yaz gününün parlak mavi göğüne baktı. Orada yakında katılacağı ve tüm yetişkin yaşamını aralarında geçirdiği gizli servis memurları olmadan yolunu bulması gerekeceği bambaşka bir dünya vardı. Karısını düşündü. Hala yaşıyor olsaydı emekliliğini onun yanında geçirmek, Devon ya da Cornwall'da deniz kıyısında küçük bir ev bulmak isterdi. Kendi küçük balıkçı kayığını, onunla bir yaz günü sonunda eve yemek için balık getirdiğini hayal ederdi. Hayallerinde kendisini hep iskelenin üstündeki evden Bay McCready ya da balıkçılarla köy meyhanesinde birasını içerken Sam diye düşünürdü. Çekoslovakya ya da Polonya'nın karanlık ve ıslak caddelerinde birini beklerken ya da bırakılmış bir mesajı almak için gizli yere uzanırken kurduğu hayallerdi bunlar. Ama May ölmüştü ve dünyada yapayalnızdı. Küçük dünyaların en küçüğünü insan dostluğuyla sarılmış olarak yaşamıştı o güne kadar. Burada insanlar yurtlarına hizmeti seçmişler ve yaşamlarını hep karanlık yerlerde sürdürmüşlerdi. Burada ölüm görkemli bir parıltıyla değil, insanın yüzüne tutulan bir fener ya da kaldırım taşları üstünde asker çizmelerinin sesiyle gelirdi. Kendisi bütün bunlardan yakasını sıyırabilmişti. Ancak karşısındaki mandarinlerde kurtulamayacağını biliyordu. Timothy Edwards,
"Ben Doğu Almanya'ya gizlice girip çıkma günleri artık geride kaldı diyorum," diye sözünü açıklıyordu. "Ekim ayında Doğu Almanya tarihe karışacak. Daha bugün bile adından başka bir şey yok zaten. SSCB ile ilişkiler tanınmayacak kadar değişecek. Artık sığınmacılar değil, şerefli konuklar olacak."
Buna gerçekten inanıyor diye düşündü McCready. Moskova açlıktan kıvranırken ve sertlik yanlıları Mihail Gorbaçov'u dört yandan sıkıştırırken ne olacak acaba? Neyse. McCready dikkatini başka yöne çevirerek oğlunu düşündü. İyi bir çocuktu. Koleji yeni bitirmişti ve mimar olmak istiyordu. İyi de olurdu. Sarışın bir kızla birlikte yaşıyordu. Bugünlerde herkesin yaptığı bir şeydi bu. Kızın güvenlik soruşturmasından geçmesine de gerek yoktu. Dan ara sıra onu görmeye gelirdi. O da iyiydi. Ancak oğlanın kendi yaşamı, ulaşacak bir mesleği, kuracağı dostluklar, gidip göreceği yerleri vardı. Yaşamı kendisininkinden daha aydınlık, gideceği yerler kendi gittiklerinden daha güvenli olsundu. Küçükken onunla daha çok vakit geçirmek, onunla oturma odasında boğuşacak, geceleri yatağının başında hikayeler okuyacak daha çok zamanı olsun isterdi. Çoğunlukla Tanrı'nın bile unuttuğu bir köşede burnunun dibindeki dikenli tele bakarak, ajanın gelmesini ya da adamın hiç gelmeyeceğini bildiren alarm zillerini duyarak beklerken bu şeyleri May'e bırakmıştı. Kendisine baba diyen bu gençle konuşmayacağı çok şey yapmış, çok yere gitmişti. "Bir bakıma benim söylemek istediğim şeyi benden önce söylediğin için teşekkür ederim Timothy." "Dennis Gaunt iyi iş yapıyor, namussuzları dinlemeye zorluyor, konuştukça kendine güveni artıyordu. İyi bir insandı, aslında merkez büro insanıydı ama iyiydi." "Bizler kadar Sam de soğuk savaşı çiğneyerek geçmişte yaşayamayacağımızı bilir," diye devam etti Gaunt. "Önemli olan ülkemizi tehdit eden ve her gün biraz daha çoğalan başka türlü şeylerin de olması. Üçüncü dünyanın dengesiz zorbalarının ellerine geçen yüksek teknoloji ürünü silahlar. Fransa'nın bunları Irak'a sattığını hepimiz biliyoruz. Ve terörizm." Bu noktada Gaunt bir dosya alıp açtı. "Size 1986 Nisan'ında başlayıp 1987'de sona eren olayı hatırlatmak isterim. Bu türlü olaylar yine olacaktır ve bunları önlemek yine servisimizin görevi olacaktır. Sam McCready'den kurtulmak mı? Doğrusunu isterseniz beyler, bu çok budalaca bir adım olabilir." Batı yarım küresi ve dahili operasyonlar şefleri başlarını sallarken Edwards sert bakışlarla ondan yana baktı. Bu tür anlaşmalara ihtiyacı yoktu. Ancak Gaunt 1987 baharına kadar sürecek olayın 1986 Nisan'ında başlamasını sağlayan gelişmeyi okumaya başlamıştı bile. 16 Nisan 1986'da Sirte Körfezi'ndeki Amerikan uçak gemilerinden ve İngiliz üstlerinden kalkan savaş uçakları Albay Kaddafi'nin Tripoli dışındaki özel ikametgahını bombalamışlardır. ABD Exeter adındaki Amerikan gemisinden havalanan bir uçak albayın yattığı yeri vurmuştur. Kaddafi bu olaydan sağ olarak kurtulmuş ancak bir sinir krizi geçirmiştir. Kendine geldiği zaman hem Amerika'dan hem de Upper Hayford ve Lakenheath'deki üslerimizden F-111 uçaklarının havalanmasına izin verdiğimiz için biz İngilizlerden intikam almaya yemin etmiştir. 1987 ilkbaharı başlarında Kaddafi'nin İngiltere'den intikam almaya niyeti olduğunu öğrenip bu işi Sam McCready'ye vermiştik. 21. ayrımın sonu. Sayfa 266.